Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Dicle, Tuğçe ve Esin'le birlikteyiz. Bugün cici kız sendromunu konuşacağız. Cici kız sendromu size çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü bunu konuşarak biz bulduk aslında. İngilizce good girl programming olarak geçiyor literatürde. Onu araştırabilirsiniz. Biz de Türkçe'ye bu şekilde çevirdik. Bu şu anlama geliyor: kadınların çevresindekileri memnun etmeye yönelik davranışları, daha fazla onay alma arayışı, ilişkilerde daha fazla duygusal emek ortaya koyma, bazı durumlarda çatışmadan kaçma. Bunun detaylarını konuşacağız ama biliyorsunuz uzun zamandır bölüm yapmıyorduk. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'de yaşanan deprem felaketi. Bunun için hepimiz çok üzgünüz ve gerçekten hepimize zor günler yaşadık. Etkilenenlere sabırlar diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Tabii bir de bundan birkaç yıl önce İzmir depreminde bir bölüm kaydetmiştik afet kırılganlığı olarak. Eğer bu konuda uzun uzun afet bölgelerinde koordinasyonuyla ilgili, bunun sosyal medyadaki yansımalarıyla ilgili, herkesin sorumluluğuyla ilgili konuştuğumuz şeyler vardı. Orada konuştuklarımızın maalesef hala geçerli olduğunu fark ettik. Ve şimdi tekrar konumuza dönelim. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Merhaba.
Bugün cici kız sendromundan bahsedeceğiz demiştik. Bu aslında kadınların çocukluğundan itibaren yaşamış olduğu cinsiyetçi koşullanmalarla alakalı bir süreç ve bugüne olan yansımaları var tabii ki. Hangi durumlar altında bu ortaya çıkıyor ve ne zaman bunu fark ediyoruz? Kendi hayatımızdan örneklerle bunu konuşacağız. Dicle, seninle başlayalım. Yani sen cici kız sendromu deyince ne düşünüyorsun?
Yani cici kız sendromu benim hayatım, benim kişiliğimi oluşturan şey. O yüzden hem söyleyecek çok fazla şeyim var hem de hiçbir şeyim yok. Çünkü hayatım o kadar entegre olmuş ki. Öncelikle bence sebepleri hakkında bizim artık daha fazla konuşmamıza gerek yok. Çünkü yani 50 küsur bölüm kaydettik ve hepsinde biraz bahsettik. Yani nasıl toplumsal cinsiyet rollerinin kız çocuklarının hayatını etkilediği, kız çocuklarının uslu olmakla aldıkları onay ve sevginin bizi getirdiği durum olarak aslında biraz görüyoruz bunu. Daha çok kız çocuklarının mesela utandırılması, utanç kavramıyla kız çocuklarının daha çok yüzleşmesi ya da işte sesimiz daha çok çıktığında bunun daha büyük bir tepkiyle karşılanması, bir kız çocuğuna bunların yakıştırılmaması gibi şeyler. Zaten bunlardan çokça bahsettik. Günlük hayatta nerede görüyoruz dersek, mesela ben kendimde ve kadın arkadaşlarımda başka insanları memnun etme çabasının kesinlikle erkek tanıdıklarımdan daha çok olduğunu düşünüyorum. Yani birilerini üzmemek, birilerini gücendirmemek, bu amaçla çatışmaya girmemek, tartışmaya girmemek, birine olumsuz bir yorum yaptığında bir anda mesela benim içim kötü olur. Ya kırdım mı? Çok mu ileri gittim? En son yaşadığım örneklerden bir tanesi, şu daha doğrusu yaşadığım örnekler demeyeyim de sosyal medyada gözlemlediğim bir şeyden bahsedeyim. Dinleyicilerimiz de belki karşılaşmışlardır. Twitter'da bir furya var. Bazı hesaplar tarafından işte yabancı kızların, başka ülke vatandaşı kızların TikTok'taki ya da Instagram'daki Reels'larını paylaşıp ya işte böyle kızlar bizim ülkemizde yok. Sokağa bir çıkıyorsun, hepsinin suratları beş karış. İşte Türk kızının somurtkanlığı nerede, bu nerede falan gibi şeyler görüyorum. Bu çok garip bir ikilemde bırakıyor bizi. Ben de bir Türk kadın olarak diyeyim. Hani Türkiye'de yetişmiş bir kadın olarak diyeyim. Hani hem kibar olma güdüsü var. Yani hem herkese gülümseme, herkesi mutlu etmek, herkese iyi hissettirme, erkeklere de tabii ki iyi hissettirme güdüsü var. Hem de bir yandan da yani sokağa çıktığımız anda taciz ve diğer şiddet türleriyle karşı karşıya kaldığımız için bir hep yere bakma, İşte asla gülümsememe, surat asma. Mesela benim genel surat ifadem böyledir. Yani siz de biliyorsunuz. Ben normalde hani durduğum şeklim sanki karşımdakine böyle bir tehdit, karşımdakini bir tehdit algılıyormuşumcasına bir surat ifadem vardır. Mesela bu çelişki benim hayatımda özeti diyebilirim.
Sürekli gülmek, yani kadınlardan daha fazla gülümsenmesinin beklenmesi de çok medyada da ele alınan bir cinsiyetçi yaklaşım. Ben konuya devam etmeden önce ama biraz şey vurgusu da yapmak isterim. Toplumsal cinsiyet rollerinden bahsederken çok ikili bakmak istemiyorum ben. Ve hani kadınlar ve veya hani dezavantajlı konumda olan, toplumda dezavantajlı konumda bulunan hani herkesi kapsayan bir sendrom olabilir bu diye düşünüyorum. Sendrom zaten hani literatürde dedik ama hani akademik olarak var mı bilmiyorum. Biraz daha hani insanların işte toplumsal olarak hani gözlem yapan insanların üzerine konuştuğu bir şey gibi, bir konsept gibi. Hani içinde de hani girl kelimesi geçiyor ama bence bu başka dezavantajlı kişilere de rahatlıkla bu tarz başka gruplardaki insanların da kendilerini görebileceği bir konsept olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama biz kendi deneyimlerimiz üzerinden ve başka kadın arkadaşlarımız üzerinden bugün deneyimimizi paylaşabiliriz tabii ki. Böyle yapacağız.
Ben yakın zamanda bu Good Girl Programming'in benim içime ne kadar derin işlemiş olduğuna dair bir aydınlanma yaşadım açıkçası. Çünkü senelerdir kendimize çok kafa yoran insanlar olarak. Çünkü ben hayatımda en büyük mesai kendimi anlamak ve tanımak üzerine yaptım. Hepimiz de bence öyle. Ve bu kadar hani buna mesai yapmış insanlar olarak artık hani neye programlayayım, neyi neden yapıyorum çok iyi bildiğimi düşünüyordum. Ama yakın zamanda işte şöyle bir şey oldu. Geçen hafta bir toplantıda ben gayet aslında işimi yapmam gereken şekilde yapmaya çalışırken soru sorduğum için ve karşımdaki insanı challenge ettiğim için bir anda karşımdaki insan benim sorularımı verecek cevabı da olmadığı için yani hani ben soru sordum bir cevap veremedi, başka soru sordum ona da cevap veremedi, bir soru daha sordum ona da cevap veremedi ve bir anda çok sinirlendi ve bağırmaya başladı toplantıda herkesin önünde. Ya nasıl anlamıyorsunuz ya işte her şeyin cevabını da bizden beklemeyin işte siz de işinizi yapın gibi bir yere getirdi konuyu. Baya böyle bir 5 dakikalık bir monolog ve hani kişisel olarak bana doğrultulmuş bir monolog. Hani bir aslında kişisel atak gibiydi. Ve ben bu 5 dakika boyunca durdum ve dinledim. Sonra böyle gayet sakin bir şekilde bak ben bu soruları soruyorum çünkü şunlara şunlara ihtiyacım var. Bu yüzden soruyorum. Hani derdim seninle değil. Anlıyorum senin de zor bir durumda olduğunu. Hani bu bilgilere şu an sahip olmayabilirsin ama bunlar benim işimi yapabilmem için gerekli. Hani başka zaman bu bilgileri alırsan ve sonra bana iletirsen iyi olur gibi bir şekilde olayı eskale etmeden toparladım. Ama tabii ki sonra kendi müdürümle ve çok çok insanla böyle bir şey yaşandı ve bu okey değil. Bunun feedback'i verilmeli bu insana diye de söyledim. Bu insana da söyledim bu arada yani şu anki tutumum çok hani hoş olmadı ama hani hoş olmadı da bıraktım. Hani çok da ileriye gitmedim feedback verirken. Sonra böyle ya toplantı sırasında çok sakin bir şekilde kapattım falan. İlk birkaç saniyede onu olgun hallettim falan dedim. Sonra bir öfke dalgası geldi bana. Niye çok olgun hallettim ya diye. Abi niye hep ben olgunum ya? Niye hep ben alttan alıyorum? Çünkü sonra şunu düşündüm. Böyle hani sadece bu işle ilgili değil ama başka kontekste başka insanlarla kişisel hayatımda iş kontekstinde her neyse böyle kavga anlarını düşündüm ve şunun farkında vardım ki ben de reaktif bir insan değilim abi. Bir kavga bir ne diyelim tartışma ortamı varsa ben anında cevap vermek yerine bir dakika bunu bir düşünelim. Şu an ağzımızdan kötü bir şey çıkmasın bunu bir düşünelim. Bunun üzerine bir yatalım. Öyle bir sağlıklı düşünelim öyle tepki verelim insanıyım. Ve belki de bir yandan bazı açılardan doğrusu da bu. Hani çünkü her şeyde eskale etmek de iyi değil. Hani biraz daha bir nefes alıp düşünüp sindirip sonrasında bir tepki vermek belki daha iyi. Ama sonra da şunu fark ettim ki hani bazen reaktif de olmak gerekiyor belki. Çünkü bu sefer de kendini savunmuyormuş ve sana söylenen her şeyi kabul ediyormuş durumuna düşüyorsun. Ve bunu mesela birkaç kadın arkadaşımla konuştum sonrasında. İş yerinden vesaire tanıdığım burada Berlin'de tanıdığım. Onlar da ya ben de aynısını yapıyorum. Ben de hiç kızamam. Ben de hiç kavga edemem. Ya işte bana da millet neler neler diyor. Ben susuyorum. Sonra da kendi kendime kızıyorum. Ben niye hiç orada cevap vermedim diye. Hani gece yatınca abi keşke orada öyle deseydim düşünceleri gelir ya. Bana çok olan bir şeydir o. Bu kadın arkadaşlarıma da oluyormuş. Ve hani bilmiyorum ya bunu belki de çok genellememek gerekiyor. Hani ben çok az sayıda insanla konuştum ve buradan hani kocaman bir kadınlar böyledir, erkekler böyledir gibi bir genelleme yapmak çok sağlıklı değil belki ama benim yaşadığım örnek üzerinden biraz şunu da düşünüyorum. Benim yerimde bir erkek olsaydı ve bir toplantıda kendisine bağırılsaydı özellikle iş kontekstinde ve başka insanların önünde muhtemelen sakin kalmayabilirdi. Ve sakin kalmayışı normalde karşılanırdı. Yani biri eskale edip diğer taraf da eskale ettiği zaman ve bu iki kişi de erkek olduğu zaman bu bence çok normal karşılanabilecek bir senaryo. Ama bir erkek bir kadına kızdığı ve kadın da eskale ettiği zaman o kadına başka yaftalar yapıştırılıyormuş gibi geliyor bana çoğunlukla.
Bu konuda şunu söyleyebilirim. Mesela siz mansplaining ile karşılaştığınız zaman hemen o anda bunun teşhisini koyabiliyor musunuz? Ben bazen koyamıyorum. Çoğunlukla
Çok
koyamıyorum mesela.
zor.
Sonra ona dönüp baktığım zaman, o olayı kafamda tekrardan yaşadığım zaman, aa, şu an bana mansplaining yapılmış diyorum
Evet.
mesela.
Evet.
Başka arkadaşlarımda da gördüm bunu. O nedenle şunu çok değerli buluyorum. Mesela o sırada ortamdaysam müdahale etmek. Dışarıdan bakan bir insan olarak. Omuz omuza vermek. Çünkü ben mesela o işin içinde de olmadığım için daha sakin bakabiliyorum. Daha sakin hem olayları yatıştırıcı şekilde ama hem de bunun karşılığını verici şekilde bunu tespit edip bakın burada böyle bir şey var diyebilecek ve aynı zamanda da olayın muhataplarından biri olmayarak bunu çok değerli buluyorum mesela. Ben bunu tavsiye ederim bütün dinleyicilerimize de, hani bununla karşılaştığınız zaman olayın tespit etmekte en azından geri kalmayın bence.
Evet, dayanışma böyle konularda çok önemli. Biz mansplaining konusuna çok da talep edilen bir bölümdü. Pek girmedik burada. Hani biraz da zaten bizim bu konuyu burada ele almadığımız süre içerisinde çok fazla kaynak bunu uzun uzun konuştu. Aslında insanların bunun ne olduğuna dair daha iyi bir farkındalığı ve bilgisi var. Biraz da böyle Türkçe versiyonları da, Türkçe tercümesi de üretildi gibi oldu bu terimin. Genel olarak bilmeyenler varsa bir erkeğin karşısında muhatap olduğu kadının objektif olarak bu kadın konuşulan alanda bir uzman olsa dahi kadının kendisinden daha az bir şey bildiğini farz ederek böyle bir tavırla karşısındakini rencide ederek ve daha aşağıda gören bir şekilde onunla iletişim kurması anlamına geliyor. Düzgün tanımlayabildim mi?
Evet.
Konuyu karşısındaki kadın bu işin uzmanı olmasına rağmen onu açıklamaya çalışması diye de özetleyebiliriz belki.
Evet, doğru. Ben de hatta böyle bir bölüm yapalım ve burada işte mansplaining anılarımızı anlatalım falan istiyordum. Ne kadar insanların ilgisini çeker, ne kadar kendilerinden bir şeyler bulurlar bilmiyorum. Şimdi hani yeri gelirse ben kendi örneğimi de anlatırım ama şimdi mesela sen sorunca Dicle şeyi fark ettim. Ya ben bu anıyı mansplaining anım olarak kafamda belirledim. Bu olay yaşanalı 4 yıl oldu. Olayın muhatabı dışında herkese söyledim bu olayın bir mansplaining olayı olduğunu. Olayın yaşandığı anda kesinlikle söyleyemedim. Hiçbir şekilde tepki veremedim. Biraz da bir insanların kendi travma responslarıyla da alakalı galiba. Ben zaten donan kısımdayım. Freeze. Çatışma anlarında pek eğer fazlasıyla tetiklendiysem tepki vermek, sakin kalmak, böyle duygularımı filtreden geçirmek zaten benim için çok zor. Bu Good Girl sendromla da birlikte birleşince iyice Voltron oluyor. İnsanı iyice o anda gerçekten hissettiği duyguları süzüp karşıya ifade etmesini çok çok çok zorlandırıyor. Dijen'in dediğine çok katılıyorum. Benim için de çok büyük bir hassasiyet bu. Kendim ne kadar zorlanıyorsam aynı şekilde başka insanlara bunu yaşadıklarını düşünüyorsam dayanışma göstermek istiyorum. Burada biraz şey de oluyor ama hani müdahale ettiğin durumda savunduğun tırnak içerisinde savunduğun insan buna açık mı? Ve senin orada konuşmaya müdahale etmeni istiyor mu? Buna onayı, rızası var mı? Gibi şeyler oluyor. Ama ben bu 4 sene önce yaşanan mansplaining olayımın üzerine düşündükçe ve içimde böyle o öfke biriktikçe ve bana nasıl haksızlık edildi ya diye düşündükçe, çünkü profesyonel bir ortamda bir iş arkadaşım tarafından yapılmış bir şeydi. Onu üzerine düşündükçe daha da güdülendim galiba ve bu duruma karşı nerede durduğumu kendim için çok daha iyi netleştirdikten sonra hayır, bu asla okey ve kabul edilebilir şey, kabul edilebilecek bir şey değil. Ben bu olayın benzerlerini, benzer durumlarını her gördüğümde sesimi yükselteceğim bilinci daha da oturdu içimde.
Mansplaining içinde cici kız sendromu neresinde diye soracak olursanız, ben bir bağlantı noktası düşünüyorum buna. Mesela ya ben spor sektöründe çalışan bir kadın olarak muhtemelen sayısız mansplaining'e uğramışımdır. Ama yani bunların çok azını hatırlıyorum. Çünkü muhtemelen özellikle daha mesleğimin başında, daha böyle özgüvenim o kadar yerinde değilken, bana mansplaining uygulandığında ben ilk tepki olarak mesela kendimi sorguladığımı düşünüyorum. Yani bu hani kendi bilgilerim, ben gerçekten iyi bilmiyor muyum acaba? Tabii ki karşımdaki benden daha iyi biliyordur diye düşünme sistemi mesela. Halbuki ben onu çok iyi biliyor dahi olsam, konunun uzmanını, sosyal ilişkiler içerisindeki o yapıda kendimi tekrar sorgulamaya yöneliyordum. Ve bence bu o koşullanmanın büyük bir parçası. Tabii hani
Kesinlikle.
ilerledikçe yıllar ve hem mansplaining kavramını daha iyi öğrendikten sonra, kendimi daha iyi tanıdıktan sonra ve özgüvenimi kazandıktan sonra bu durumları tespit edebilecek noktaya geldim ve hani mansplaining ile karşılaştığım zaman şu anda daha iyi tanıyabildiğimi düşünüyorum ve tepki verebildiğimi düşünüyorum açıkçası. Ama işte duygusal tepki vermek de bu arada bazı saçma sonuçlara yol açabiliyor. Çünkü doğal olarak sinirleniyorsunuz yani uzmanlık alanınızda size çocuk muamelesi yapılıyorsa ve buna biraz duygusal tepki verdiğinizde de aa niye, ya çok ama sen de çok fazla tepki verdin veya işte ama sen de duygusal tepki veriyorsun falan tarzı böyle bir bakış olduğu için o da çok zor. O yüzden hani bunu duygulardan arındırıp daha olgun bir yerden bakarak belki de karşılık vermek gerekiyordur.
Tuğçe'nin örneğine bence geri dönelim. Tuğçe bir şey ekleyecek misin bilmiyorum. Çünkü bence sen aslında çok metanetli bir tepki vermişsin bu olaya ve ben seni bayağı alkışladım açıkçası. Hani duygularını ne kadar bastırdığını ancak sen iyi bilebilirsin. O yüzden hani o olay yaşandıktan sonra senin bir dakika ben aslında istediğim tepkiyi veremedim diye yoğun bir şey yaşadığını duydum senin anlattığın ama dışarıdan baktığında bence şiddet temelli bir tepki vermemen, çok daha belki karşı tarafı hani karşı hata geçmemen, zarar vermeyi hemen düşünmemen benim hoşuma gitti. Yani bu daha eril bir tepki olurdu bence ve kötü örnek almayalım yani şiddet temelli bir ya da içinde şiddet öğeleri barındıran bir tepki verseydin bence onunla da gurur duymazdın.
Ya duymazdım herhalde ama ya işte bu bütün bu Good Girl Programming'in bence en temel çıktılarından biri Nihan'ın söylediği şey abi kadınlara gerçekten sürekli olarak kendilerinden şüphe etmeleri. Ve ilk önce hatayı her koşulda kendilerinde aramaları öğretiliyor. O yüzden hep böyle karşındakine tırnak içinde benefit of doubt'u hani o şeyi veriyorsun. Bunun Türkçesi ne abi? Bugün hiç Türkçe konuşamıyorum. Hep karşındakine bir ya burada bunu söylemesinin bir sebebi vardır. Hadi onu anlayayım çabası içine giriyorsun. Ve ben galiba kişisel olarak 32 yılın sonunda sürekli birilerini anlama çabasından çok sıkıldım. Ve yoruldum. Yani bu sorumluluğun başkalarında değil ama nedense hep bizde olması ya da ben kendi adıma konuşayım hep bendeymiş hissinden çok sıkıldım. O yüzden de hani birileri masada irrasyonel ve eril ya da şiddetli davranacaksa arada sırada benim de buna hakkım olmalı gibi geliyor artık anladın mı? Hani her zaman da olgun niye ben olayım o yüzden söyledim. Ama tabii orada mesela benim sakin kalmamı sağlayan en temel düşünce şuydu bu arada toplantı sırasında. Tam olarak Nihan'ın az önce bahsettiği şey duygusal tepki veriyorsun denmesinden korktuğum için. Çünkü bana sorarsan asıl o adamın verdiği tepki çok duygusal bir tepki. Yani bilgi açlığı ya da bilgi yetersizliğini karşısındakine bir suçlama ve kızgınlıkla gelen bir suçlamaya dönüştürmek aslında çok duygusal bir tepki. Ama erkeklerin verdiği tepkileri genelde duygusal olarak kodlamıyoruz. Bunu ben yapıyorsaydım bir kadın olarak ya da ben o sırada böyle kırıldığımı ya da işte kızdığımı belli eden bir tepki vermiş olsaydım. Ya aslında Uçe'cim işte iş hayatında olur böyle şeyler. Sen de çok duygusal algıla, kişisel algılama denecekti bana. Tam bunu kişisel algılama. Ki dendi sonrasında da dendi. Ama mesele zaten kişisel algılamak da değil. Yani burada kadınlara ve erkeklere uygulanan etiketler çok farklı. Yani aynı tepkiyi veriyoruz ama benimki hysterical ve şey oluyor, duygusal oluyor. Erkeğinki abi çok hırslı bir insan olduğu için bazen böyle fevrilikler yapıyor oluyor.
Evet ve bu verilen tepkilere ne kadar maruz kalırsak, ne kadar önümüzde örneklerini görürsek ya da bunları böyle şeyler, şehir efsaneleri ya da şehir efsanesi denmez bunu tabii ki gerçekten yüzlerce binlerce insanın hayatını birebir etkileyen şeyler olarak duydukça o good girl programming de daha da güçleniyor ve temelleniyor aslında. Çünkü istiyorsun ki senin başına gelmesin bunlar. İşte iş hayatında bunun sıkıntılarıyla baş etmek zorunda kalma. Öyle olduğu için daha çok kendini sıkıştırıyorsun. Daha da gerçek tepkilerini bastırıyorsun.
Şimdi bu cici kız koşullanmasının tabii iş hayatındaki genel olarak karşılaştığımız etkilerinden bahsettik ama biraz araştırınca aslında bunun aile hayatı, ilişkiler, hatta beden algısı gibi konularda da aslında yaygın olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela aile içerisinde bir duygusal yük var. Şeyde atmosferde birikmiş bir duygusal yük var mesela ve genelde bu cici kız koşullanması sebebiyle işte annenin ya da kız çocuklarının bu duygusal yükü omuzlarında taşıdığı da söyleniyor. Mesela daha olgun olma, orta yol bulma ya da bir duygusal bir olay yaşandığı zaman burada herkesin refahını sağlamak konusunda bir görev üstlenme gibi bir rolde biçildiği söyleniyor.
Aslında bu özellikler kendi başlı başına düşününce kötü özellikler değil. Bu dengesizlik, yani bir taraf bunu çok düşünüp bunu çok üstlenip diğer taraf hiç düşünmeyip hiç üstlenmediği zaman oluşan dengesizlik aslında problemi yaratıyor.
Aynen.
Aslında hani sana karşı birisi daha agresif olduğunda daha sakin kalmak kötü bir davranış şekli değil. Yani ya da doğrusu yanlışı yok bunun. Ama işte bu dengesizlik sürekli olduğu zaman çok rahatsız edici olmaya başlıyor.
Bir de mesela geçen Esin'e anlattım. Meditasyon yaptığımız bir app var. Birlikte aynı app'i kullanıyoruz ama ben başlangıç seviyesindeyim. Esin şu an ileri aşamada.
Yok.
Böyle bakarken... Guru değil mi? Bakarken mesela göz at kısmından değişik meditasyon tiplerine bir tanesi şey yazıyordu böyle. Adaletsizlikle başa çıkma. Hani... O kadar sinir oldum ki ya ben niye meditasyon yaparak başa çıkıyorum adaletsizlikle, ortalığı dağıtmak istiyorum ben ya. Herkes ben düşünmeyeyim biraz da, ben orada oturmuşum gözlerim kapalı meditasyon yapıp o gün yaşadığım adaletsizliği düşünüyorum. Bunu bana yaşatan kişi evde otursun da biraz kafası karışsın, biraz üzülsün diye bir iddian yaptım yine içimden.
Tam olarak işte
burada konuşuyorsun şimdi. Biz konuşuyoruz. Burada konuşuyorsun. Ya o zaman size bir TBT, throwback 90'lara. Artık bunlar biraz geride kaldı diye düşünürken hiç de geride kalmadı. Hala insanların gözünde böyle bir takım kötü yaftalar var. Angry feminist, kızgın feminist, feminizm meseleleri falan açılınca ooo çok kızıyor falan. Hani düzgün düzgün konuşalım, tamam ne düşünüyorsan gel anlat bakış açısı. Yani arkadaşlar kızılacak patriarkayla savaşırken ve bir takım büyük toplumsal adaletsizlikleri fark ederken sakin kalmak gerçekten çok zor. Ama yine de böyle bir beklenti, sürekli olarak böyle bir beklenti çıkıyor yani önümüze.
Çok haklısınız. Ben biraz bunu düşünüyorum son zamanlarda. Yani dünyadaki bütün adaletsizlikleri yok edemeyeceğiz yani. O yüzden belli oranda kabullenmek de mi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kabullenmek şu anlamda değil. Hani bunu hiç konuşmayacağız, bununla savaşmayacağız veya bunu hiç görmeyeceğiz anlamında değil. Ama hani bu gerçekliğin hani yarın değişmeyeceğini ve hani mucizevi bir şekilde hani bu insanların oturup yaptıklarından pişman olmayacağını da bir yandan düşünerek kendi sağlığımızı nasıl koruyabiliriz diye biraz düşünmeye, eğilimi göstermeye başladım ben son zamanlarda.
Ya işte ben aksine etrafımdakileri eğitmeye uğraşıyorum açıkçası. Çünkü benim de son 2 senedir fark ettiğim şey şu. Ben kendi duygularıma yer açmaya çalışıyorum. Benim hayatımın son 2-3 senesi kendi duygularıma, öncelikle kendim olarak yer açmaya çalışmak oldu. Şimdi de ben kendime o duygularımı göstermek için yer açmışken açtıktan sonra şunu fark ettim ki başkalarında da benim duygularımı gösterebilmem için yer açmam gerekiyor. Ve en yer bulamadığım duygum öfkem arkadaşlar. Yani üzüntüme herkes çok okey, mutluluğuma çok okey, hayal kırıklığıma çok okey. Ama bir şeye öfkelendiğim zaman herkes bir "Aa tatlım, sakin ol. Aa sakin ol. Aa kendini germe. Aa bir şey gereceğim ulan.
Böyle
sinirleneceğim ulan. O tabakları, çatalları kıracağım kafanızda ya. Benim öfkemi de göstermeye ihtiyacım var. Öfkem de çok sağlıklı ve genellikle de %99.99 çok haklıyım öfkemde yani.
Diyorsun.
Buna da yer açılması lazım ve benim şu an bireysel hayatımda gerçekten kanla başla uğraştığım en temel şeylerden biri hayatıma aldığım herkese bunu belli etmek. Yani benim öfkeme de yer açmak zorundasın arkadaş, beni hayatına alıyorsan. Çünkü bu da bana ait bir şey ve benim buna da hakkım var.
Evet, ama mesela bir evin babası olsa, mesela bu kadar sinirli bir insan olsa derler ki ya bizim babamız biraz sinirli.
Evet.
Evet.
Ama mesela yani çok büyük sorunları var. Hani öfke kontrolü sorunları var ama babamız biliyorsunuz sinirli biraz.
Evet. Zaten Orta Doğu kültüründe de yani öfke kadar genel geçer ve kolay kabul edilebilen, erkeklerin öfkesi özellikle bu kadar kolay kabul edilebilen başka bir duygu daha yok ya. Kimse niyeyse bundan, neden varımızla yoğumuzla bu durumla baş etmeye çalışmıyoruz yani. Orantısız öfkeden bahsediyorum.
Çünkü bence o kadar fazla duyguyu bastırıp yaşayamıyorlar ki, yani sonuçta erkekler için de kısıtlanmış birçok duygu var. Yani o öfkenin arkasında muhtemelen birçok şey olabilir. İşte kırılmak olabilir, alınmak olabilir, hayal kırıklığı yaşamak olabilir. Ama bunların hiçbirini, ya da üzülmek olabilir. Yani bu kadar basit bir şey bile olabilir. Bunların hiçbirinin yaşanmasına izin verilmediği için, bu duyguları dışa vurulmasına izin verilmediği için erkeklerin, bunların hepsi, bütün bu duygular birikip birikip öfke olarak dışarı çıkıyor.
Evet.
Bir yandan. Evet. O da çok sorunlu bir şey.
Şu an okuduğum kitap, çok sevdiğim bir yazar Liz Plank denilen tam bir millennial feminist gazetecinin For the Love of Men isimli kitabı tam olarak buna adanmış arkadaşlar. Toplumsal cinsiyet rollerinin sürekli olarak kadınları ne kadar yaraladığından, kadınları ne kadar incittiğinden, kadınları ne kadar baskıladığından ve kadınları ne kadar öldürdüğünden bahsediyoruz. Sürekli bundan dem vuruyoruz. Bu bir factual, bir gerçek. Fakat bu yazar kitabında bu durumu, toplumsal cinsiyet rollerinin erkekleri de aslında ne kadar incittiğinden bahsediyor. Evet. Bu da bunun en büyük örneklerinden biri işte. Hatta işte Amerika'daki okullardaki şiddet olaylarını direkt olarak bununla bağlamış. İşte çok böyle yıllar süren bir araştırması var. Erkeklere işte çok fazla kişiyle görüşmeler yapmış ve görüşmelerinde erkeklere erkek olmanın sizce en zor şeyi, yanı ne diye soruyor yazar. Ve istisnasız bütün erkeklerden erkek olmanın getirdiği zorunluluklar ve işte bu kuralların içerisinde kendim olamamam yanıtını almış. Bunların da tabii ki en büyük kısmını duyguların olduğu gibi yaşayamama ve duygusallığın zayıflıkla özdeşleştirilmesi. Kendi duygularını, ya biz dahi ki hani duygusallığa yüklenen takım rollerin hep farkında olmamıza rağmen açıkça toplum içerisinde hani duygusallığını yaşamakta genel olarak daha sıkıntı yaşayan kişiler olarak duygularımızı kabullenmekte çok zorlanıyoruz. Buna da bir bölüm ayırmak istiyoruz mesela. Gerçekten duygularını kabullenmek ne demek? Yaşamak, onu alan açmak ne demek? Gerçekten çok zor bir şey. Ama özellikle bu kırılganlığı asla göstermesine hiç müsaade edilmeyen insanlar çok daha büyük orantısız duygusal patlamalar olarak çıkarıyor bunu genelde. Disney'nin iki yakın zamanda yayınlanan prodüksiyonunda biri Red, Kırmızı filmi.
Hı hı.
Diğeri de Encanto. Ben bu iki filmi de izlerken direkt olarak bunu düşündüm arkadaşlar. Bu iki filmin de, Red zaten tamamen kız çocuklarının...
Turning Red.
Turning Red filmi. Hatta Toronto'da geçiyor.
Evet.
Türkçesi Kırmızıymış.
Kırmızı mıymış? Güzel. Kız çocuklarının öfke duygusunu yaşayamamalarıyla ve genel duygusallıklarını yaşayamamalarıyla alakalı bir film. Tamamen Good Girl Programming ile ve toplumun bu kız çocuklarına yüklediği bir takım roller ve kurallarla alakalı bir film. Çok güzel, çok öneririm.
Ben de o zaman bu filmle ilgili bir trivia verebilir miyim Encanto'ya geçmeden? Ben bu filmi yeni izledim ve bayıldım. Kırmızı'dan bahsediyorum.
Çok güzel bir film bence de.
İnanılmaz güzel bir film. Yani gözlerim dolu dolu izledim böyle. Çok da kendimi de özdeşleştirdim. Bir de bizim ortaokulda falan olduğumuz dönemde geçtiği için yıllar olarak da çok evet, da özdeşlik kurdum. Ve bu film aslında gişede çok başarısız olmuş. Puanı çok yüksek ve Oscar adayıydı aynı zamanda ama gişede çok başarısız olmuş. Çünkü ailelerin hiç hoşuna gitmemiş. Çünkü bu dediğimiz cici kız kavramını biraz sorgulattığı için bazı ailelerin mesela tepkisini çekmiş. Böyle de bir yazı okumuştum bununla ilgili. O yüzden dinleyicilerimize kesinlikle tavsiye ediyorum.
Bu demek oluyor ki herkesin izlemesi de gereken bir diğeri de Encanto'nun What Else Can I Do şarkısının buna adandığını düşünmem. Çünkü oradaki karakter gerçek düşüncelerini ve hislerini ailesini üzmekten korktuğu için sürekli bastırıyordu. Karakterin serüvenini alkışlıyorum uzaktan. Bir Disney izleyicisi olarak.
Cici kız sendromuna başka bir örnek daha vereceğim. Belki bundan daha önce de bahsetmişimdir bu arada önceki bölümlerde ama hani çok yakın bir zamanda yeniden hatırlama fırsatı bulduğum için tekrar anlatacağım. Spor sektörü de böyle kendine birçok şeyi hak gören erkeklerle dolu bir sektör. Bu arada sadece Türkiye'de de değil, yani Avrupa'da da bunu yakından gözlemleme fırsatı buldum ve burada da bence benzer durumlar söz konusu. Yani Avrupa'da da çözülebilmiş bir sorun değil. Ve mesela beraber çalıştıkları kadınlara yönelik bazı şeyler söylemeyi mesela hak görüyorlar. Ya can sıkacak bir şey söylüyor atıyorum. Yani bir kadının ilişkisiyle ilgili bir şey olabilir. Görüntüsüyle ilgili bir şey olabilir. Bunu ima edecek bir takım sözler olabilir. Bunlar söylendiğinde kadınlar bunu daha çok ya işte gülerek falan karşılık verebiliyor. Ya bunu ben de yapmışımdır bu arada. Eminim ki yapmışımdır. Çünkü o noktada hani öyle bir güçsüz bir durumda kalıyorsunuz ki, çünkü beraber çalıştığınız birisi olabilir. Yani işinizi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz birisi. Hem ona o anda ne olduğunu anlasanız bile buna karşılık vermek çok zor. Ki ne olduğunu anlamak da gerçekten çok zor. İşte hani tekrar söylediğin şey diyeceğim. Mesela mansplaining yapıldığında anlıyor musunuz? Anlamayabiliriz çoğu zaman. Veya işte taciz olarak bile görülebilecek davranışlar sergilediklerinde mesela ilk tepki olarak öyle kondurmama davranışı hissediyoruz mesela. Ve bu ne, oturup mantıklı düşünerek verilen bir davranış değil. Tamamen içgüdüsel olarak verilmiş bir tepki. Cici kız sendromu burada da ortaya çıkıyor. Yani o ilk düşünmeden verilen tepkilerde. Çünkü bunlar koşullanmış davranışlar. Daha sonra yani ben muhtemelen bunu da yaptım ve hani işin kötüsü bazen bunu düşünüyorsunuz ve bunun taciz olabilecek bir davranış olduğunu fark ediyorsunuz ama yine de yapacak çok fazla bir şeyiniz olamayabiliyor. Evet. Bu da çok sıkışmış hissettiren bir durum.
Hele ki bunu yapan kişinin yaşça büyük bir adam olduğunu, evet, düşünün. Yani benim, evet, o zaman mesela en elimin kolumun dolandığı, evet, o oluyor. Çünkü bir yandan yaşlılara duyulması gereken saygı falan da işin içine giriyor. Hani cici kız
programlasının
üstüne hepsi birleşiyor. Yani zaten hani bize bir donma hali geliyor. Bir de üzerine bu kişi yaşlı olunca otomatik olarak böyle bir ekstra kibarlık, evet, yükleniyor mesela bana.
Sadece, evet, yaşlılık da değil. Bence oradaki temel sorun şu. Yani bu cici kız sendromundan çıkabilmek için sen bu farkındalığı kazandın. Neyi neden cici kız koşullanmasıyla yaptığını biliyorsun diyelim. Ve o sırada o an ne yaşadığını da anladın. İşte mansplaining, taciz vesaire bahsettiğimiz herhangi bir durum. O sırada bunun ne olduğunu da adını koydun. Ve tepkini vermeden önce bir opsiyonun var. Yani hani o good girl programming'in dışında bir içinden gelen tepki vermek ya da ona uygun bir tepki vermek. Bu programlamanın, koşullamanın dışında tepki verebilmenin de çok fazla koşulu var abi. Bunun öncelikle, evet, bir eşitler ilişkisi olması gerekiyor. Yani karşındakiyle ancak eşit koşullardaysan her açıdan o programlamayı, o koşullamayı bir geride bırakıp istediğin gibi davranabilme lüksüne sahip oluyorsun. Ve genelde kadınlar karşındakileriyle, özellikle karşısındaki bir erkekse, aynı koşullara sahip olmuyorlar zaten. Yani gene dönüp dolaşıp patriarşinin bizi içine soktuğu ve çıkılması çok zor bir dilemmanın içinde kalıyoruz. Benim durumumda da belki bilinçaltından ben şey düşündüm mesela. Ben burada bir göçmenim. Hani ben burada kadın bir göçmenim. Benim bu işe ihtiyacım var. Hani ben bu toplantıda çok sesimi çıkartırsam, şu an bu olayı çok eskale edersem bu en çok bana zarar dokunabilir diye bile düşünmüş olabilirim. Yani şu an aklıma gelen bir şey. O sırada dediğim gibi belki bilinçaltından düşündüm. Çünkü ister istemez belli durumlar bizi daha fazla kırılgan kılıyor ve kadınlar yeryüzündeki ne yazık ki en kırılgan olmaya mahkum bırakılan gruplardan biri.
Evet, ve bu işin öbür tarafı da var. Karşıdaki insanda işte taciz eden, rahatsız edici lafları söyleyen, orantısız işte güç gösterisinde bulunan, şiddet uygulayan tarafta işte bu güç dengesizliğinden ayrıcalıklı çıkan ve o ayrıcalıklı konumu yüzünden zaten karşısındakine bu durumu yaşatmaktan fayda gören taraf. Yani ben şunu düşünmüyorum ki, yani karşındaki kişi sana o şekilde çıkışırken aklından aranızdaki güç dengesizliği geçmiş ve bundan daha da güç bulmuş ve işte şeyini kabartmış olabilir.
Olabilir ama mesela bu durumda ne yapılır diye düşünüyorum. Yani şimdi buna hani daha az maruz kalan bir insan olarak bakıyorum dışarıdan. Mesela kendi yaşadıklarım da aklıma geliyor. İşte çevremde de görüyorum. Ne yapılabilir? Aslında yapacak çok da fazla bir şey olmaması beni çok üzüyor bir yandan. Ya belki şunu söyleyebilirim. Eğer mesela bu davranışları fark ediyorsanız bir noktada şunu düşünebilirsiniz. Bu davranışı muhtemelen yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Yani o kişi bunu sürekli olarak başkalarına da yapıyordur ya da yapmıştır veya yapacaktır diye düşünmek olabilir. Veya bunu daha önceden güvendiğim birinden destek almak mı olabilir? Yani ne olabilir bilmiyorum gerçekten.
Valla bence özellikle bunun toplumsal olduğu kadar kişisel de bir süreç olduğunu kendimizi inandırmamız lazım. Eğer baştan bununla savaşmanın bir yolu yok düşüncesine ikna olursak zaten baştan kaybederiz gibi düşünüyorum. Yani Tuğçe'nin de dediği gibi hem kendimi eğitiyorum diyor, etrafımı eğitiyorum. İşte konuşuyoruz her zaman mesela birbirimizle konuşmak, dayanışma ruhu oluşturmak. Bu tarz şeylerden dem vuruyoruz. Mesela konuk olduğumuz, yakınlarda kaydettiğimiz bölümde hani iş yerindeki haksızlıklar karşısında da iş yerinden güvendiğiniz kişilerle konuşun, destek bulmaya çalışın. Hiç kimseyle konuşmazsanız arkadaşlarınızla konuşun ama yeter ki bunu ifade edin. Ya kendinizi dürüst bir şekilde ifade edin ya da çevrenizde güvendiğiniz, sizin savunucunuz olacağını düşündüğünüz kişilere ifade edin demiştik. Ben bunun gücüne çok inanıyorum açıkçası. Çünkü bugün içine sinen ve en doğru tepkiyi veremeyebilirsin. Sana o anda en doğru tepki gibi gelmeyen şeyi veremeyebilirsin ama başka bir zamanda verebilirsin. Dediğim gibi benim hani 4 sene önceki olduğum yerde değilim ben. 4 sene önceki Esin orada iyi bir tepki ya da içine sinen bir tepki vermemiş olabilir. Yıkıcı bir şey de yapmadı. Ama bugün aynı örnekle tekrar karşı karşıya kalsam yine eski Esin gibi de tepki vermem. Belki yine çok içime sinmeyecek %100 vereceğim tepkiler. Durumun çeşitli farklı adaletsiz komponentlerinden ötürü. Ama önemli değil. Ben bunun üzerine aktif olarak düşünüyorum ve kendimi güçlendirmeye çalışıyorum. Başka kız kardeşlerimi güçlendirmeye çalışıyorum. Toplumda dezavantajlı olan, sesini yeteri kadar çıkaramadığını düşünen başka insanlara hani dayanışma yaşatmaya çalışıyorum. Onlara yardım eli uzatmaya çalışıyorum. Yeter ki bunlardan da bir şey olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek deyip böyle bir atalet ve umutsuzluk sarmalına düşmeyelim. Çünkü düşündükçe, bir şeyleri sindirdikçe kafamızda olaylar ve durumlar ve koşullar daha da netleşiyor bence. O netliğin insana biraz daha şey getirdiğini düşünüyorum. Metanet getirdiğini düşünüyorum. Tuğçe'nin de örneğinde yine geri döneceğim. Bence gerçekten sakin ve en azından sonrasında bu işi mesela eskale ettirecek, patronuna gidip hani bu konuyu konuşacak kadar düzgün bir şekilde hani kafanda oturtabilmişsin. Yani bir yapıya oturtabilmişsin. Ne oldu şimdi? Benim başıma ne geldi? Mesela bence bu çok güçlü bir tutum.
Ya daha detaya gireceğim de şunu söyleyeceğim. Yani çalıştığın şirketin mesela en önemli müşterisi olduğunu düşün mesela. O zaman senin patronuna söylemen de çok bir şey değiştirmeyebilir davranış. Çünkü mesela
kesinlikle.
Ya ama teorik bunlar yani.
Değiştirebilir.
Değiştirebilir. Doğru söylüyorsun.
Herkes tetikte girebilir mesela. Bir sonraki toplantıda cinsiyetçiliğin yakından uzaktan hani alanına giren herhangi bir şey söylediğinde belki hemen söz alıp konuşma bilincinde olabilir Tuğçe'nin çalışma arkadaşları. Kendileri böyle bir hassasiyet gösterebilirler. Ya da Tuğçe o kişiyle bir sonraki görüşmesinde çok daha mental olarak hazırlıklı belki.
Ya önümüzdeki bariyerler kesinlikle çokça fazla ve bunlar yıkılması zor bariyerler. Hani senin noktana katılıyorum Nihan. Ama cam tavan bölümünde de şey konuştuk ya, yani hani bir bariyer var. Yani bir yerden de bir çatlak yaratmak gerekiyor. Zaten bir günde yakılabilecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama bir baltada sallamak lazım yani. Hani oturduğun yerden de yıkılmasını beklemek de saçma. Ya müşteri olsaydı mesela hakikaten daha zor bir koşul olurdu. Aynı şirkette çalıştığın bir insana karşı çıkmak görece daha kolay. Ama bir hizmet sağladığın birine karşı çıkmak görece çok daha zor. Özellikle servis sektöründe. Ama mesela seçenekler her zaman var. Yani o zaman da patronuma gidip şey diyebilirdim. Yani mümkün olduğu kadar beni bu müşteriyle muhatap etmeyin. En azından ben kişisel olarak kendimi buradan, bu narratiften, beni bu mention'dan çıkarın diyebilirdim yani.
Ben bu mücadelede öncelikle Esin'in konuşmasında bahsettiği tırnak içerisinde kızgın feministlere buradan minnetimi
selam
sunmak
olsun.
istiyorum. Yani onlar sayesinde eğer bir nebze bu konuları gündeme getirebiliyorsak, özellikle mansplaining gibi şeyler, bu sayede oldu. Yani bu mücadeleyle oldu. Bu dildeki mücadele, toplumsal hayattaki mücadele, hepsi bir arada. Yani 8 Mart'ta kadınlar bu ülkede kimse sokağa çıkamazken her 8 Mart'ta kadınlar çıkıyor mesela. Hani asla bitmiyor bu dayanışma ruhu ve bunun sayesinde biraz da bir şeyleri değiştirebiliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca bu konuları gündeme getirmeye, kendi çevremizde konuşmaya, kızgın feminist olmaktan çekinmemeye devam diyorum. Yani bu böyle mücadele edeceğiz. Ben de hala birine bir cevap ve az önce yani konuşmanın başından beri söylüyoruz. Çoğunlukla zaten kadınlarla çalışıyorum. Bir de hani o kadar az aslında böyle adaletsizliklere maruz kalıyorum ki. Ama ona rağmen oluyor yani yine de aşamadığım durumlar. Birbirimizle dayanışacağız. Başta konuştuğumuz gibi. Ben olay karşısında tepki veremeyecek durumdaysam, etkilenmişsem Esin benim yerime verecek. Bu
O
şekilde.
zaman. Bir de yani sonuç odaklı bakmamak lazım buna yani. Süreç odaklı da bakmak lazım. Çünkü sürecin her parçası iyi bir şeye alan açıyor.
Güzel bir konuşmayla o zaman bitirmiş olalım bu bölümü.
Güzel sohbet için teşekkür ederim.
Evet kızlar, güzel sohbetiniz için teşekkürler. Dinleyicilerimize de bizi dinlediği için teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.